Ayrım 34. Mumhala 1, Aziz Nesin, sayfa 403. Merhaba. Hepinize selam, sevgi, saygı Antalyalılar. İki hafta kadar önce Türkiye Yazarlar Sendikası'nın 5 üyesi, kağıdın yan tarafında 5 üyenin adı ayrıca alt alta yazılmıştır. Tekin Sönmez, Aziz Nesin, Ümit Kaftancıoğlu, Hasan İzzettin Dinamo, Bekir Yıldız. Kırkpınar güreşleri dolayısıyla Edirne'ye gitmiştik. Elbet Kırkpınar'da güreşmek için değil, okurlarımızla ilişki kurmak, okurlarımıza kitaplarımızı imzalamak için. Orada bana göre çok ilginç ama küçücük bir olay gelişti. Evet, küçücük ve çok ilginç. 25 yaşının epeyce altında görünen bir delikanlı, kitap sergisinden Hasan İzzettin Dinamo'nun Kavga Şiirleri adlı kitabını aldı. Yanımda oturan değerli şair Hasan İzzettin Dinamo'ya kitabını imzalattı ve gitti. Az sonra döndü delikanlı. Tedirgin bir görünümü vardı. Serginin önünde durdu. TÖBDER üyesi bir emekli öğretmenle konuştu, tartıştı. Gitti geldi birkaç kez. Sonunda Hasan İzzettin Dinamo'nun yanına sokuldu. Şey dedi, adıma imzaladığınız kitaba kavgasız günler yaşamanız dileğiyle diye yazmışsınız. Dinamo şaşırdı. Evet dedi. Delikanlı, nasıl olur dedi, ben kitabınızı kavga şiirleri olduğu için aldım. Kavgasız bir yaşam olabilir mi hiç? Bu diyalektiğe aykırıdır. Kavga her zaman vardır. Dinamo, o tüylü bir kadifeyi okşar gibi yumuşacık sesiyle açıklamaya çalıştı. Bizler yıllarca kavga verdik ki, siz gençlere, çocuklarımıza, hiç olmazsa torunlarımıza kavgasız bir yurt, kavgasız bir dünya bırakalım. İşte bu şiirler o kavgamızın şiirleri. Delikanlı anlayamadı. Kavga her zaman olacak, her zaman var. Dinamo diretmeye benzemeyen bir yumuşak diretmeyle, bir kavga bitsin diye kavga ettik. Kavgasız bir dünya kurulsun diye, hiç kavga bitmeyecek mi? Bitmeyecek, dedi delikanlı. Diyalektik bunu gerektiriyor. Demek ki siz kavgasız bir dünya istemiyorsunuz. Hayır, istemiyoruz. Dinamo sustu. Delikanlı tedirginlik içinde gitti. 70 yaşındaki devrimci şairle 20 yaşındaki devrimci anlaşamamışlardı. Düşündüm niçin böyle oldu diye. Sizce hangisi haklıdır? Son yıllarda aydınlarımızın genellikle yakındıkları konulardan biri de ülkemizde kavram kargaşası olduğudur. Voltaire'in şöyle bir sözü var. İnsanlar kelimelere aynı anlamı vermedikleri için anlaşamıyorlar. Çok kez aynı şeyi söylediğimizi sanıyor ama başka başka şeyler söylüyoruz. Delikanlı haklıydı. Çünkü ölümsüz yasa diyalektik, gereğince yaşam demek önlenemez karşıtlıkların sürekli savaşımı demekti. Doğa, insan, toplum bu savaşım içindeydi. Bu savaşım sürekli ve sonsuzdu. Değerli şairimiz Hasan İzzettin Dinamo haklıydı. Çünkü doğanın, insanın, toplumun doğal yaşamı barıştır, savaş değildir. Savaş bir toplumsal kanser gibi insanın özüne düşmandır. Çünkü insanın yaratıcılığı ancak barış içinde olabilir, gelişebilir. Ancak savaş da barış da tek yanlı bir olay değildir. Tek başımıza nedenli barışçı olursak olalım, barışı kurmak istediklerimiz aynı istekte değillerse barış kurulamaz. Ve ödün verilerek de barış kurtarılamaz. İşte bu yüzden tarih boyunca dünyamızda bir tek haklı savaş vardır. Barış için, barışı kurmak için savaş. Ulusal kurtuluş savaşları da bunun içindir. Bağımsızlık savaşları da bunun içindir. Sınıf savaşları da bunun içindir. Amacımız hiçbir ödün vermeden barışı kurmak. Savaşım elbet yaşamın her döneminde vardır ve süreklidir. Ama savaş, barış uğrunda olmadıkça, barışı kurmak için olmadıkça insanın özüne aykırı bir kıyımdır. Konuşma metninin sonu yok. 13 Eylül 1976. Öyle kötü bir yaştayım ki 30 yaşındaki kadınlar beni yaşlı buluyor. 40 yaşındakileri ise ben yaşlı buluyorum. Kendini yazmak çok zor. Eğer namusluca yazacaksan. Tarihsiz. 7 büyük günah. Kendini beğenmişlik, varyemezlik, kıskançlık, şehvet, oburluk, öfke, tembellik. Tarihsiz. Biz aksekililer birisi boş konuşuyorsa yorulmasın diye gözümüzü yumarız da karşımızdakini enayi de bizi uyuyor sanır. Basımcı Ali Sümbül. Aziz Nesin'in pek çok kitabının basıldığı Yaylacık Matbaası sahibi Ali Sümbül. Onlar ha, onlar amanın, itin ağzından kemiği düşürüp alır onlar. Fener Yolu Büyük Ev 2 Ekim 1976 Cumartesi. 65 kitabımda aşağı yukarı 15 bin sahife tutuyor. 15 bin kitap sahifesi. Son 20 yılda bunları yazdığıma göre 20 çarpı 360 eşittir 7200 gün eder. Aşağı yukarı 20 yıldan beri her gün kitap olabilecek 2 kitap sahifesi yazmışım demektir. Fener Yolu, Büyük Ev, 10 Kasım 1976 Çarşamba. Bence insanın yaptığı en büyük aptallık, işlediği suçlara, yaptığı yanlışlara kendince gerekçeler uydurup haklılığına kendi kendisini kandırarak rahatlamasıdır. Kasım 1976 Çatalca. Savaşta 50 bin kişilik ordunun bir buyruğuyla o 50 bin insanı ölüme gönderebilecek olan generalin 50 bin kez yalnızlığını düşünebiliyor musun? Büyük Ev, 30 Kasım, 1 Aralık 1976. Dinli her insanın tanrısı ancak kendisini büyütenin sınırlarını aşar. Bu yüzden aynı dinden olanların tanrıları bile insanların sayısınca boy boydur. Kazancak Kis'in romanları bana ıslak geliyor. Onun romanlarını okurken yepyeni, tertemiz ama ıslakça bir iç çamaşırı giymiş gibi oluyorum. Büyük Ev, 2 Aralık 1976. Bayramın birinci günü sabahı, Perşembe. Kendine sığın. Yorgun başını dayayacak bir göğüs mü arıyorsun? Ey başını kendi göğsüne. Bir sevecen el sevsin. Okşasın mı istiyorsun yüzünü? İki avucunun arasına al çeneni. Okşa yanaklarını. Sarılacak birini mi bekliyorsun? Bekleme boşuna. Aç kollarını, sarıl kendine. Kucakla insanların en güzeli, en iyisi olan kendini. Dünyanın en güzelini görmek mi istiyorsun? Yum gözlerini de bak kendine, gör kendini. Dünyanın en güzel sesinin sana seslenmesini mi istiyorsun? Kapat kulaklarını da kendi dramının yalnızlık uğultularından oluşan senfonisini dinle. Yaşam boyu yanından ayrılmayacak bir dost mu bekliyorsun? Tut bir elini öbürünü. Başka niçin iki elin var senin? Fener Yolu, Büyük Ev, 2 Aralık 1976 Perşembe, Kurban Bayramı birinci günü. İnsanla hayvanın ayrımı nedir? Hayvanlar başlangıçta nasıllarsa hep öyle sürerler. Oysa biz insanlar uygarlaşırız. Örneğin yırtıcı hayvanlar bir koyunu parçalayıp etini çiğ çiğ yerler. Oysa biz insanlar koyunu olsun, kendimizden 4-5 kat iri olan mandayı olsun törenle keser, yırtıcı hayvanlar gibi etini çiğ çiğ yemeyiz, pişirir öyle yeriz. İşte bu hayvanlardan bizi ayıran uygarlığımızdır. 10 bin yıl önce atalarımız etleri güneşte, 2000 yıl önce ateşte pişirirlerdi. Oysa biz bugün elektrikli ızgarada, hava gazı ocağında pişiriyoruz. Fener Yolu, Büyük Ev, 2 Aralık 1976 Perşembe, Kurban Bayramı birinci günü. Tanrılarından korkan, tanrılarını büyük patron gibi gören kullar. Onlar tanrılarıyla gizli pazarlığa girmişlerdir. Tanrılarına ibadet edeceklerdir ama bunun karşılığında cehennemde yanmaktan kurtulacaklardır. Yoksullara, gereksinenlere yardım edeceklerdir ama bu iyiliklerinin karşılığında Tanrı cennette kendilerine güzel bir parsel verecektir. Onlar tanrılarından korktukları, Tanrı'nın kendilerini cehennemde yakmamaları için yalan söylemeyecekler, kötülük etmeyecekler, doğruluktan ayrılmayacaklar ama bunun karşılığında Tanrı da onlara cennetin nimetlerini sunacaktır. Cehennem korkusuyla cennet vaatleri kaldırılsa, yani pazarlık edecekleri tanrıları olmasa, dini bütün kimselerden yine iyilik eden, yine de doğruluktan ayrılmayan, yine de gereksinenlere yardım eden kaç kişi kalırdı? Fener Yolu, Küçük Ev, 1 Ocak 1977, Roman. Bir yargıç, kendi başındaki içinden çıkamadığı dramı yaşayan bir sanığı yargılamaktadır. Bu durumda nasıl yansız olabilir? Kendisini davalı ya da davacıda özümser, eşdeğerleşir. Tarihsiz, Deneme Yazısı, Ün Vurgunu, Kuzgun Acar ve Yılmaz Güney. Fener Yolu, Küçük Ev, 1 Ocak 1977. Memeliler etçil otçul olduğu gibi kimi insanlar da düşmancıl. Düşman yemeden duramıyorlar. Bunun için de ilkin düşman üretiyor, düşman yaratıyor, hayallerinde yarattıkları düşmanları yiyerek yaşamaya, ayakta durmaya çalışıyorlar. Hayallerinde yarattıkları düşmanları da etoburların etin en iyisi, en yağlı yerini seçmeleri, otoburların otun en temiz, en iştah açıcı yerlerini seçmeleri gibi en ünlü, en büyüklerinden seçiyorlar. Büyük Ev, 2 Ocak 1977 Pazar. İnsan bir işi nedenli iyi yaparsa, o denli de eleştirilecek hakkını ve değerini kazanır. Çünkü eleştirilmek de bir hak ve değerlendirmedir. Büyük Ev, 3 Ocak 1977 Pazartesi. Benim yazarlık görevim çok zor ve karmaşık düşünceleri yazacak bile olsam, bunları okurlarıma zorluklarının hiç ayırdına vardırmadan kolaylıkla okutmak ve kolaylıkla anlaşılır biçimde sunmaktır. Biz düşünceleri ve sorunları düğümleyemeyiz. Düğümlenmiş olanları çözüp çözümleyeceğiz. 4 Ocak 1977 Salı, tiyatro sahnesi. 2 Ocak 1977 Pazar akşamı doğum günü sofrasında konferansın geri bırakıldığını orada öğrenip ters yüzü geri dönen Nihal'e sordum. Hiç olmazsa Müşfik'i olsun görebildiniz mi? Müşfik Genter. Sağımda oturan o birden atıldı. Biz Müşfik'i görmeye gitmemiştik ki. Ben dedim. Sana sormadım ki. Nihal'e soruyorum. Sen niye öyle birden atlıyorsun? Bu konferansa gidiş Teo'ya ziyafet hazırlayıp da Teoman Aktürel gelme işine ne denli benziyor? İnsanın kendisinin bile bilinçaltından haberi yok. Teo'ya ziyafetin hazırlandığı gün Em'in el içine gitmemek için ben senin yaşlı arkadaşlarının hapishane anılarını dinlemekten bıktım diye bağırmasının ta derindeki nedeni belli. Teo genç. Ben ve arkadaşlarım yaşlıyız. Nihal'in telefonda bana laf aramızda vapurda boyuna kavga ettik, müşfiki bir türlü paylaşamadık demesi de onun bilinçaltını ortaya koyuyordu. Kıskanıp Meral'le kavga edeceğimi sanıyordu. O da dul olduğu için sadistçe bir zevk alacak bundan. Herkes dul kalırsa dulluk acısı azalacak. Herkesin olunca acı, insanlar buna ortaklaşa bir umar bulurlar. Melih Cevdet Anday, konferansını dinlemeye gittiği yıl benim şuralardaki konuşmalarıma gelmemişti. Güzel Sanatlar Akademisi'nde bir konferans, iki açık oturum, teknik üniversitede açık oturum ki bunların hepsi tiyatroydu, Kağıthane İşçi Partisi'ndeki konuşmam. Onun bu konferansa gidişiyle Ahmet 4 aylıkken Oda Tiyatrosu'na, o sınıf arkadaşına gidişi aynı doğrultudadır. O gece yalnız kalınca tallaya oturacakken masayı topluyordu. Saydam plastik çatal bıçak kutusunu kaldırırken kağıt peçeteyi uzatıp, ''Islak, siliver.'' dedim. Birden yüzüme dik dik bakıp, ''Biliyorum, insanların birbirlerine dayanmaları çok zor.'' dedi. Tiyatro gibi bir şey. Yüzük içinde sofrada arkadaşlarına, ''Bu yüzükle 16 seneyi affettirdi.'' dedi. Yalnızca iğreniyorum. Ankara, Kent Otel, 10-11 Ocak 1977 Pazartesi, Salı. Kendimi, kendilerini ne benimle ne başkalarıyla bölüşmek istemeyenlerle bölüşmek istemiyorum artık. Belki de bu yüzden seviyorum yalnızlığımı. Ankara, Kent Otel, 11 Ocak 1977. Yazık ki yapmam gerekenleri yapmıyorum. Ne zaman yapacağım bunları? 11 Ocak 1977, Salı. O denli çok şeyler yazmak zorundayım ki bu durumda ölemem ben. Büyük Ev, 16 Ocak Pazar 1977. Yanımda derisi derime değiyor ama bir daha hiç kavga etmeyeceğim, tartışmayacağım denli benden uzak, bana yabancı. Büyük Ev, 16 Ocak 1977 Pazar. Benim kitap okuyuşum arının yapacağı bal özünü çiçeklerden toplamasına benziyor. Arının çiçeklerden aldığı şey bal değildir ama balını çiçeklerden aldığı şeyle yapar. 16 Ocak 1977 Pazar. Ben böyle bir ağır cezayı hiçbir zaman hak etmedim ki. 16 Ocak 1977 Pazar. Büyük yapıtlar büyük bedellerle yaratılır. Yapıtın büyüklüğü oranında bedeli de büyük olur. Bu bedel bir sonsuz özveri, canından olmak bile olabilir. Tarihsiz. Kendisinin olan her şeyi, kiraladığı ev, sevdiği kız, satın aldığı çanta, giydiği ayakkabı, karısı, çocuğu gibi, oldukları gerçeklikten çok daha iyi, daha güzel görmek gibi kendini kandırma eğilimi, aptallığı vardı onda. İki örnek, Ragıp, Cenap Şehabettin. Tarihsiz. Ast oyuncularıyla gittiğim gece kulübünde o güzel genç kadın, bana görmediğim bir şey gösterdiniz diyordu. Ya benim yerimde Nazım olsaydı, oysa o genç kadın benim için herhangi bir genç kadın değil, Nazım'ın yeğeniydi. Viyana, 16 Mart 1977 Çarşamba. En kompleksli insanlar hiç kompleksi olmadığını sanıp böyle iddia edenlerdir. İnsanın herhangi bir kompleksi olduğunu bilmesi, kendi kendisinin bilincinde olması da bu kompleksten kurtulma çabası göstermesi demektir. Kurtulamayabilir ama kurtulma çabası gösterir. Viyana, Hotel Astoria, 16 Mart 1977 Çarşamba. İnsan zorunlu olarak içinde bulunduğu şeye göre de değerlendiriliyor. İnsanın içinde bulunduğu şey giysisi, dekoru, eşyası, hacmi ve mekanı, hatta çağı ve zamanı ve koşuludur. İnsanı içinde bulunduğu bütün şeylerden soyutlayarak değerlendirme olanağı yok. Çünkü insan içinde bulunduğu bütün şeylerle değerlenerek var olabiliyor. Nasrettin Hoca'nın Ye Kürküm Ye fıkrası. Berjer koltuklar yüzünden Nemikaya Gilgim. Paralı kız başka olur sözü. İnsanın içinde bulunduğu en büyük şey ise devlettir. İster istemez yazarlar da kendi devletlerinin büyüklüklerine, başarılarına göre değerlendiriliyorlar. Viyana, 16 Mart 1977 Çarşamba. İki nokta arasındaki en kısa mesafe doğru hattır diye tanımlar geometri. Ama geometri en uzun mesafenin hangi iki şey arasında olduğunu tanımlamaz. Dünyada en büyük uzaklık, birbirlerini gerçekten sevmeden yan yana ya da karşı karşıya oturmak zorunda kalmış iki kişi arasındadır ki, çoğunlukla bu iki kişi karı koca olur ve o zaman aralarındaki uzaklık sayılar ötesi, sonsuza varır. Fener Yolu, Büyük Ev, 31 Mart 1977. Veremli, ölümden kurtuluşu yoksa bilinçaltından herkesin verem olmasını istermiş. Sanki o zaman kendisine düşen veremlilik payı azalacakmış gibi. Herkesle gelen düğün bayram sözü de bunu gösteriyor. Belki de bir kendini savunma bu. Herkes verem olursa veremin bir tedavisi, bir veremden kurtulma yolu da bulunur. Sayfanın üstüne düşülmüş not. Bütün veremliler bu duyguyu taşır anlamına değil elbet. Orospular da bu duygudadır. Homoseksüeller de toplumca kınandıklarından belki de bu utançtan kurtulmak için eşcinselliği başkalarına da bulaştırmak isterler. Evet, bir tür kendini savunmadır bu. Şimdi bakıyorum toplumumuzda kim ahlaksız aydınlar, sayıları az olan namuslu yiğit, doğru olan aydınları yalanla, dedikoduyla, iftira ile gerileterek alçaltmaya, kendilerine benzetmeye çalışıyorlar. Namuslu olana dayanamıyorlar. Bu da bir kendini savunma, yani kendi niteliği, salt kendi olmuş olan ahlaksızlığını savunma. Namuslu insanları da kendine benzetme içgüdüsü. Kendini, namussuzluğunu koruma. Tencere dibin kara, seninki benden kara. Kimsenin kimseye bir şey söyleyecek yüzü kalmamış ki kendileri de rahat etsinler. Ayıplarının yüzlerine vurulacağı korkusundan kurtulsunlar. 34. ayrımın sonu, sayfa 413.